Olun değil, egemen olun. Elbette biz bunu çok defa açıkladık. Egemen olmak orada istediğinizi yapın, yok edin değil.
Egemen olun ki buradaki bereket bu Aden bahçesinden taşsın. Çünkü Aden bahçesi Aden bölgesinin içinde bir yer. Yani şey değil, bütün dünyada değildi. Bir bölgede ve Tanrı'nın planı bu bölgeden taşması. Bereket olması insanlara. Şimdi de bakacağımız bölümde İsa Mesih göğe alınmak üzere. Havarilerine son bir görev veriyor. Nasıl ki Tanrı orada dünyayı yarattı, dünyanın içinde mükemmel bir alan oluşturdu, Aden bahçesi ve onun taşmasını istiyor. Aynı şekilde onu tanımış, onun yaptıklarını görmüş, dirilişine tanıklık etmiş kişilere bir görev veriyor. Bugün o göreve bakacağız. Nasıl ki orada Tanrı her şeyi bitirip alın evladım, anahtar böyle teslim değil. Ben başlattım. Ben sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Şimdi de bu havarilerle birlikte yaklaşık 120 kişi var. Sadece 12 havariden bahsediyorum. 120 kişi var. Kadın, erkek bir arada diyor ki bekleyin. Birlikte yapacağız. Ve bugün bakacağımız bölüm direkt Elçiler İşleri 1. 1'den 11'e kadar olan bölümü okuyacağım. Ondan sonra ayet ayet bakarak, biraz 14. ayete kadar kayacağız ama ayet ayet bakaraktan ilerleyeceğiz. Hemen sıralamayı doğru yapayım. Tamamdır. Buyurun. Elçiler İşleri 1'den başlıyorum. Ey Teofilos, ilk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi seçmiş olduğu elçilere kutsal ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım. İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Yeruşalim'den ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular. Ya Rab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin? İsa onlara babanın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok karşılığını verdi. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. Ey celileler, neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Ya Rab, sözlerin için sana şükrediyoruz. Lütfen senin sözlerin hayatımıza beden bulsun. Ya Rab, sadece senin sözlerini duyan olmak istemiyoruz. Yaşayan halkın olmak istiyoruz Ya Rab. Kendi gücümüzde bu mümkün değil. Bu nedenle ve her zaman daima sana muhtacız. Ama sen iyi olan baba, nasıl ki dediğin gibi siz dünyadaki babalar oğullarınız kızlarınız senden yemek isteyince taş vermiyorsunuz. Ben de daha iyi bir baba olarak size istediğinizi vermez miyim? Bizler senin önündeyiz Ya Rab. Bizler senin halkın olarak senin sözlerini yaşamak istiyoruz. Gel şimdi bu sözleri bizlere aç. Gözlerimizi, yüreğimizin gözlerini aç ki senden duyalım, senden işitelim. Benim sözlerim unutulsun Ya Rab, senin sözlerin yürekte kalsın. İsa Mesih'in diri ve yüce ismiyle. Amin. Kardeşler, eğer Tanrı'nın varlığını, kutsal kitapların gerçekliğini veya İsa Mesih'in öğrettiklerini düşünürken böyle ya gerçekten dedi mi? Gerçekten bir Tanrı var mı? Gerçekten İsa Mesih yaşadı mı? Gerçekten bunlar oldu mu? Diyorsanız doğru kişiyle konuşuyorsunuz. Luka, bizimle konuşan Luka bunu anlatıyor. İlk ayetten başlayarak diyor ki ilk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi seçmiş olduğu elçilere kutsal ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek onları yazmıştım. Bu Matta, Markos, Luka. Luka'dan bahsediyor. Luka kendi o yazdığı müjde kitabını diyor ki ben araştırdım, ben sorguladım, sana orada bildirdim. Şimdi ise Ne diyor? İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. İnandırıcı kanıtlarla. Bugün biraz Grekçe öğreneceğiz birlikte. Benim için de iyi bir pratik olacak. Ama birlikte buna bakmak istiyorum. Neden? Çünkü bu inandırıcı kanıtlar neler? Çoğu zaman bir dindar bir insanla konuştuğunuzda inandırıcı kanıtlar neler? Güneşe bak, yetmiyor mu? Ya da çarmıha bak, yetmiyor mu? Biz yani çok o kadar uzak mesafedeyiz ki o olan olaylardan. İnsanlarla paylaştığımızda çok böyle biz olsak belki inanmayacağımız şeyleri insanlara güvenilirmiş gibi paylaşmaya çalışıyoruz. Fakat burada geçen kelime öyle bir kelime değil. Grekçe'de tek merion. Bir semeion var, işaret demek. Yani bak böyle şeyler yaptı. Harikalar demek, teras. Diyor ki teras var. Rab İsa Mesih bu harikaları, bu mucizeleri yaptı. İnanman için yeterli değil mi? Fakat burada kutsal kitapta sadece tek bir defa kullanılan bir kelime. Tek merion. Mantık ve retorik. Hem mantık ve retorik üzerinden seninle paylaşarak sana bunları kanıtlayacağım diyor Luka. Çok büyük bir iddiada bulunuyor kendisi. Diyor ki İsa Mesih'in sadece söylediklerine, İsa Mesih'in sadece mucizelerine dayandırmayacağım. Sana öyle bir şekilde anlatacağım ki Teofilos, senin için net yeterli bir kanıt olacaktır. Büyük bir iddia. Ve çoğu, yani Luka'dan sonra çoğu tarihçi Luka'nın dediklerine aslında o kadar güvenmedi. Özellikle 200 yıl önce, 150-200 yıl önce Tübingen Okulu diye bir okul var Avrupa'da. Tübingen Okulu yani bir okul değil, üniversitenin içindeki bir grup profesör, bir nevi bu okula dahil bir bilimsel bir okul. Bu Tübingen Okulu dediğimiz grup ve hala bu bugün Türkiye'de bile bazı Müslüman tarihçiler bu Tübingen Okulu'nun dediklerini varsayarlar. Tübingen Okulu dedi ki Luka'nın dediği her şey, hemen hemen her şey tarihsel detay veriyorsa kesinlikle yanlıştır. Uydurmadır. Kendi inancını savunmak için uydurduğu şeylerdir diye bir argümanları var. Dedik bunu da nasıl kanıtladılar? Şöyle dediler. Yani burada Cicero var. Cicero bir detaydan bahsediyor kutsal kitapta. Luka da farklı bir şekilde bahsediyor. Biz hangisine güveneceğiz? Hristiyan olan tarihçiye mi güvenelim? Kendi tarihini aktarıyor diye. Yani Luka'ya mı güvenelim yoksa Cicero'ya mı güvenelim? Elbette dediler ki biz Luka'ya güvenemeyiz. Sonuçta zaten inanıyor bu adam. Yani bu adam gidip de bize hakikati açıklamak zorunda değil gerçekten. Bu okulda olan kişilerden bir tanesi de Sir William Ramsay'di. Sir William Ramsay bu Tübingen okuluna dahildi ve dedi ki ben ne yapacağım? Anadolu'ya gideceğim. Anadolu'da ben araştırma yapacağım. Öyle ki bu Luka'nın kesinlikle yalan söylediğini kanıtlayacağım. Ve Anadolu'ya geldi, uzun bir zaman Anadolu'da araştırmalar yaptı. Araştırmaları sırasında mesela Elçilerin İşleri 14.5'te bir ayet var. O 14.5'te Luka Paulus'un Konya'dan, İkonyum diye geçiyor, Konya'dan Listra'ya geçerken bir sınır geçtiğini söylüyor. Ama tarihçiler olarak neyi biliyorlardı? Aslında böyle bir orada sınır yoktu. En azından öyle düşündüler. Çünkü Cicero öyle demişti. Cicero dedi ki yok yani orada bir sınır yoktu. İkonyo ve Listra bir nevi aynı bölgedeydi. Sınır olmadığına göre Luka hata yaptı. Luka'nın aslında güvenilir bir tarihçi olmadığını buradan kanıtlayabiliriz. Fakat sonra bir kazılar sırasında kendisine dahil olduğu kazılar sırasında neyi öğrendiler? Milattan sonra 37 ve 72 yılları arasında Roma bir değişiklik yapıyor. Sadece o dönemde. 37 yılından 72 yılına kadar, 72 yılına tekrar eski haline çeviriyorlar. Ama sadece 37 yılından 72 yılına diyorlar ki Listra, sen İkonyum'un parçası değilsin, sen Frigya'nın parçasısın. Ondan sonra 72 yılına geri veriyorlar İkonyum'a. Ve bunlar ortaya çıkınca ha Cicero ya yanılmış, Luka yanılmamış oldu. Ve bunu tekrar ve tekrar yaşadılar. Mesela farklı isimler vardı önderlere verilen. Mesela Kıbrıs'a gidiyor Paulus. Kıbrıs'ta oranın valisiyle görüşüyor. Kutsal kitapta diyor ki prokonsil. Onun hakkında vali kelimesi prokonsil kelimesi. Diyorlar ki ha tamam bak Kıbrıs'ın o zaman prokonsili yoktu. Sonra öğreniyorlar ki aslında yaklaşık bir 20-30 yıl öncesinde Kıbrıs öyle bir seviyeye ulaşıyor ki oranın da artık bir prokonsili oluyor. Tekrardan Luka'nın dediği kanıtlanıyor ve en sonunda Ramsay şöyle diyor Luka'nın tarihçiliği hakkında. güvenilirlik açısından eşsiz ve birinci sınıf bir tarihçi olduğunu kabul ediyor. Ve kendisi de bu datalardan sonra Hristiyan oluyor. Ateist olarak başladı bu yolculuğa. Burada amacım şey değil, otoriteye bakarak sizi ikna etmek değil amacım. Fakat bir otoritenin yolculuğundan paylaştım sadece sizlerle. Bugün okurken doğal olarak Hristiyan olun ya da belki Hristiyan değilsiniz ya da hiçbir dine inanmıyorsunuz ya da ikisinin arasındasınız. Ya ben inanıp inanmadığımdan emin değilim. Belki orada da olabilirsiniz. Tanrı yüreğimizi biliyor. O yüzden saklamaya gerek yok. Tanrı'nın önünde hepimiz net bir şekilde görünüyoruz. Hiçbir şekilde sorun değil. Ama ona yaklaşırken Tanrı'dan sorularımızı saklamak zorunda değiliz. Kilisede bazen insanlar Rab, yani bu düşünceleri aman söylemeyeyim benim hakkımda ne düşünürler. Aman inanıyormuş gibi görüneyim. Halk da halkımız arasında ya haşa ben kimim ki Tanrı'yı sorgulayacağım. Hayır, Tanrı'yı sorgulamıyoruz. Tanrı'nın sözü olduğunu iddia eden bir kitabı sorguluyoruz biz burada. Ve sorgulamamızda nasıl ki havariler yaptıysa, düşünün İsa Mesih'i görüp onunla tanışan, onun yollarında yürüyen, onun ellerindeki izleri gören insanlar bile şaşırıyor ve inanmakta zorlanıyor. Ben 2000 yıl sonra ben de biraz zorlanayım yani. Rab bunu dert etmiyorsa, kilisede biz bunu dert etmemeliyiz. Hayatımızda öyle acılar çekeriz ki sorgulatır bu yaşam bize. Bu gerçek, ben gerçekten buna inanıyor muyum ya? Dedirtir. Ve bu doğaldır. Bunu nereden biliyoruz? Yine Luka'dan biliyoruz. Luka. Luka şöyle paylaşıyor. Luka bir anlamda Petrus'un ve Paulus'un öğrencisiydi. Onlara eşlik etmiş kişilerden biriydi. Özellikle Petrus. Luka 24'te şöyle bir detay paylaşıyor Luka. İsa Mesih 11'lere görünüyor. Ellerime ve ayaklarıma bakın. İşte benim. Dokunun da görün. Hayaletin eti kemiği olmaz ama görüyorsunuz benim var. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve ayaklarını gösterdi. Sevinçten hala inanamayan şaşkınlık içindeki öğrencilerine konuşmaya başlıyor. Hala inanamayan öğrenciler. Bu nedenle sizi davet ediyorum. Davetim de şu, sorgulayın. Ama samimi bir şekilde direkt Tanrı'ya soralım. O zaman bu havariler o dirilmiş göğe alınmak üzere olan İsa Mesih'e baktıklarında sizce neyi sordular? Düşünsenize İsa Mesih şu an deriz ya bir iki dakika karşında olsa neler sorardın? Onların sorduğu soru şu. İsa Mesih göğe alınacak. Sormak istedikleri soru şu. Elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular. Ya Rab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin? Yani geri vereceğini biliyoruz. Şimdi mi ne zaman vereceksin? İlginç bir şekilde bunu farklı teologlar birçok şekilde açıklayabiliyor. Ama elbette Kutsal Kitabı ve müjde kısmına uzun zamandır okuyan insanlarsanız biliyoruz ki Yahudiler ne istiyordu? Tanrı geldiğinde bir krallık tekrar verilecek bize. Ve o krallık öyle bir krallık olacak ki egemenlik, eski antlaşmadaki Davut'un son bulmayacak krallığı tekrar sağlanacak, tekrar halk özgür olacaktı. Ve beklentileri bu nedenle böyle bir beklenti içindeyken böyle bir soru sormaları aslında çok doğal. Sonrasında İsa Mesih bir cevap veriyor ama onlara. Diyor ki, babanın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok. Tekrar okuyorum İsa Mesih'in cevabı. Belki yüreğinizde bu sorular var, o yüzden sessiz kalıp dinlemek gerekiyor. Babanın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok. Bilmiyorum. Dediğim gibi hepimizin hayatında farklı dönemlerdeyiz. Yani belki keşke şu bitse. Yani şu dönem hayatımda bitse de şu bir sonraki daha iyi olan kısma geçebilsek. O hep dizilerin o sahnesi olur ya, biliyorsundur bir filmi birkaç defa izlediysen. O anda Gandalf yukarıdan belirecek, atlarla aşağı inecekler ve düşmanları yok edecekler. O anı beklersin çünkü biliyorsun olacak. Ama havaliler bilmiyor. Yani o an ne zaman olacak İsa? Yani ne zaman senin egemenliğin gelecek, o egemenlik kesin bir şekilde sağlanacak? Bize onu söyle. Ki dişimizi sıkalım. Ki sabredelim. Ki o zor bölümleri film sırasında izleyeyim hala. Aslında isteğimiz burada, havarilerin de istediği rahatlık. Sen bana son bulacağını söz ver. Yani bu son bulacak değil mi? Ben burada kalmayacağım. Ya da hayatım böyle bir şekilde devam etmeyecek değil mi? O egemenlik sağlanacak değil mi İsa Mesih? İsa Mesih bu cevabı verdikten sonra diyor ki ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Burada İsa Mesih'in kullandığı kelime öncesinde zamanları ve tarihleri. Direkt o kronoloji kelimesi. Yani önce bu olacak, sonra bu olacak, sonra bu olacak. Çoğu zaman biz dünyanın sonundan bahseden insanlar çıktığında böyle meydana, yakın bir zamanda Afrika'dan biri çıktı, hatta Nuh'un gemisini inşa etmeye başladı filan. Sonra dedi ki yetmeyecek bu, bir daha fazla yapmam gerekiyormuş, Tanrı'dan diledim, o da biraz geciktirdi. İnsanlar devamlı bunu istiyor. Yani bir kişi beni çıksın, inandırsın bunun son bulacağına inandırsın. Dünyanın son bulacağına inanmak bir anlamda kötü bir şey. Çok acı olacağını söylüyor kutsal kitap. Fakat son bulmasını da istiyoruz. Neden? Son demek artık bu acıyı hissetmeyeceğim. Artık eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. Fakat İsa Mesih diyor ki o sizi ilgilendirmiyor. Sizi bağlayan taraf bu değil. Zamanlarmış, tarihlermiş, şöyle mi, böyle mi? Sizi bunu bilseniz bile sizin hayatınız aslında o kadar değiştirmeyecek. Belki kendi zihnen kendinizi böyle toparlayabilirsiniz. Ama ben gelecekte bir şu olacak, sıkın dışınızı kardeşim değil de kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Ben gelecekle ilgilen, sizin ilgilenmeniz gereken gelecek değil. Ne zaman son bulacak değil. Şimdi. Birkaç güne diyor, kutsal ruh sizin üzerinizden inecek ve siz değişeceksiniz. İsa Mesih onların geleceğinde bir nevi bu dindar kesimin, benim de dahil olduğum inancın da bir parçası bu ne yazık ki. Bu dindarlık kesiminin sık dişini kardeşim Cem Yılmaz'a çok güzel dediği gibi, diğer tarafta kralsın. Hep bir öbür tarafta. İsa Mesih onunla ilgilenmiyor. İsa Mesih diyebilirdi, kardeşlerim burada çok kötü olacak. yani sıkın dişinizi, öldürün, ölün bir şekilde ama imanda kalın. Diğer tarafta benimlesiniz ne de olsa boş verin. Yani bu taraf yani değişmek amaç değil. Hedefe odaklanın. Bir gün cennette olacaksınız. Fakat İsa Mesih onunla ilgilenmiyor. İsa Mesih'in ilgilendiği konu bugün. Bugün sen Tanrı'yı tanıyor musun? Bugün onun ruhu senin içinde mi, değil mi? Tanrı senin bugününle ilgileniyor. Hani bu şey fikrini biraz yaratabilir, iyi anlamda yaratabilir. Biz böyle zamanımız akar gider, bir şeylere harcarız zamanımızı. Belki 2025'e baktığınızda ya bir ton telefonunuzun şeyine bakabilirsiniz, datasına. Şu kadar zaman, telefonda zaman, şu kadar Instagram'a bu kadar zaman ayırmışsın. Şu uygulamada bu kadar zaman geçirmişsin. Onları görürsün, bazı belki utanırsınız. Ben büyük ihtimal utanırım, eğer bakmaya çekiniyorum açıkçası. Yani bir şeylere harcıyoruz. Neden? Çünkü bir gün son bulacak. Buradaki karmaşıklık, bilgisizlik, bir gün buradaki acı. Fakat Tanrı senin ve benim zamanıma senden ve benden daha fazla değer veriyor. Seni ve beni kullanmak istiyor göklerin egemenliğinde. Bu dünyaya, bu egemenliğin yayılışında siz bekliyorsunuz Tanrı'nın getireceği egemenliği. Oradan değil, buradan. Yani gökten inecek bir egemenlik değil sizi ilgilendiren. Ben burada egemenliğimi genişletmek istiyorum. Ve bunu nasıl yapacağız? Birlikte yapacağız. Nasıl ki Tanrı'nın ruhu Aden bahçesinde onlarla birlikteydi, aynı şekilde ben yine sizlerle birlikte olacağım. Birlikte yapacağız. Ama bensiz yapamazsınız. Ne oluyor hemen sonrasında? İsa Mesih'in o sözü Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Tanık kelimesi de çok ilginç bir kelime. Bugün İngilizce'de martyr, yani şehit kelimesinin köküdür aslında. Benim tanıklarım, benim sözlerimi paylaşan, benim sözlerimi insanlara, farklı bir kelimeye karıştırdım ama o martyr kelimesi, benim sözümü paylaşan, direnen insanlarım, halkım olacaksınız. Ama nerede? Sadece İsraillilere mi? Sadece seçilmiş halka mı? Hayır. Nasıl ki eski antlaşmada İsrailler o seçilmiş halk değildi aslında. İsa Mesih, Tanrı sadece onları, kardeşler siz kral gibi yaşayın, diğer insanlar mahvolsun diye değil. Onları bütün halklara kullanmak için onları seçmişti. Şimdi tekrardan Tanrı bu 120 kişi yaklaşık, 120 kişiyi diyor ki sizlere eşlik edeceğim. Kutsal ruhumu sizlere vereceğim ki bu dünyada Yahudi'ye, Samiri'ye en nefret ettikleri akrabaları aslında. Samiri'ye ve sonra da dünyanın uçlarına kadar sizlerle birlikte olacağım ve benim tanıklarım olacaksınız. Nasıl ki Luka burada Teofilos'a tanıklık yapıyor. İsa Mesih'in söyledikleri, yaptıkları, çektiği acı ve sonra burada devam eden işleri. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. Ey Celilleliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Bu bana bir başka bir ayeti hatırlatıyor. İsa Mesih ilk iç halkası olan o üç havari yanına alıyor. Yakup, Yuhanna ve Petrus'u. Bir dağa çıkıyor. Dağda bir transfigürasyon diyoruz. Görünümü değişiyor. Ve yanında iki peygamber beliriyor. Musa ve İlyas. Onlar aşağı, İsa Mesih aşağı indiğinde diyorlar ki buraya şey yapalım hemen bir. Burası çadır. Buraya güzel bir alan yapalım. Neden? Çünkü anarız. Yani oraya gördüğümüzde hala halkımızın arasında vardır. Buraya bir türbe. Hemen buraya bir şey yapıştıralım. Değerli kılalım. Ona odaklanırız. Oradaki mesaja değil, orada yapılan bir işleve odaklanırız. Sen ve ben de devamlı aslında bunu yapma çabasındayız. İsa Mesih'in havalileri olarak biz yapmak yerine, onun sözlerini yerine getirmek yerine, hadi oturalım tartışalım, vaftiz öyle mi olur, böyle mi olur? Ama düşmanını affet, ya o kadar yapamam. Ama sabaha kadar teoloji tartışabilirim. Orada durumları donup yukarıya bakmışlar. Bazen Hristiyan, özellikle teoloji, böyle ilahiyat tarafını seviyorsanız bazen bunu yapmak daha kolay oluyor. İsa Mesih göğe alındı. Acaba bunun anlamı nedir? Hadi sabaha kadar konuşalım. Burada inen melek, neden göğe bakıp duruyorsunuz? Aranızdan göğe alınan İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Bundan sonra elçiler Yeruşalim'den yaklaşık 1 kilometre uzaktaki Zeytin Dağı'ndan Yeruşalim'e döndüler. Kente girince kaldıkları evin üst katında odaya çıktılar. Petrus, Yuhanna, Yakup, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomay, Matta, Alfay oğlu Yakup, yurtsever Simon ve Yakup oğlu Yahuda oradaydı. Bunlar İsa'nın annesi Meryem, öbür kadınlar ve İsa'nın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyordu. Kilisenin Tanrı bir vaatte bulunuyor. İsa Mesih göğe alırken diyor ki ben kutsal ruhumu vereceğim birkaç güne. Gidin bekleyin. Ama bekleyiş çok ilginç bir bekleyiş. Dünya genelinde İsa Mesih'in müjdesi bir anda yayıldığı yerler olmuştur. Mesela şu an İran. Bundan önce Çin. Ondan önce Güney Kore mesela. Patlama derken, yani burada aslında bir, bu diyor ya kutsal ruh size güç verecek. O ayeti hemen okuyayım. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Buradaki güç kelimesi, hemen o direkt Grekçesini paylaşayım sizlerle. Dunamis. İngilizce'deki o bize Türkçe'ye geçen dinamit. Dunamis. Kutsal ruh üzerinize indiğinde güç alacaksınız ve tanıklarım olacaksınız. Kutsal ruh bizim modern çağda nasıl bir anda Hristiyanlığın yayıldığı yerlere baktığımızda nasıl ve neden yayılmıştır? Bir geçtiğimiz yıl Lozan konferansı olmuştu. Lozan dediğim yani Lozan şehrinde değil, Lozan anlaşması yapılmıştı. Çok 40 yıl önce. 12 yılda bir toplanıyor bu Lozan konferansı. Geçtiğimiz yıl gitme fırsatım oldu buna. Ve oradayken, Güney Kore'deydi ve oradayken şunu paylaştılar. Güney Kore'de Hristiyanlık hemen hemen hiç yokken bir anda nasıl yayıldı? Ne oldu da Güney Koreliler bir anda Hristiyan olmaya, aslında Kuzey Kore'de başladı. Pyongyang, bugün Kuzey Kore'nin başkenti, orada başlıyor olay. Yaptıkları da şu. Hristiyanlar bir araya geliyor. Dua etmeye başlıyorlar. Ve burada olmayan, çünkü zaten birlik içindeydi buradakiler. Oradakiler değildi. Tövbe etmeye başlıyorlar. Birbirleriyle olan o bozuk ilişkilerini tamir etmeye başlıyorlar. İlk yapan bir Koreli bir lider oluyor. Gidiyor, oradaki bir misyonerden özür diliyor. O sana karşı diyor nefret besledim. Sana karşı böyle düşüncelere sahiptim. Tövbe ediyorum, beni affet. Ve bu bir anda yayılıyor. Sayı o kadar yüksek değil. Binlerce insandan bahsetmiyoruz. Yüzlerce kişi. Bir anda o odadan başlayan yayılım Kore'yi şu an %25'i halkın Hristiyan. Aslında Kuzey Kore'de başlıyor ve Kuzey Kore'dekiler Güney Kore'ye iniyor. O savaş sırasında Hristiyanlar öldürüldüğü için Güney Kore'ye geliyorlar ve orada müjdeyi yaymaya başlıyorlar. Aslında bu bize, yani bunu yapın güç alırsınız değil. Böyle bir formüle vermiyoruz ama bir pratik. Kilisedeki Hristiyanlar birlik içinde bir arada zaman geçiriyorlar, dua ediyorlar ve tövbe ediyorlar. Sibel ablamın biraz önce yaptığı aslında o anlamda değerli. Ve bunu biz insanlarla direkt yüz yüze yapmalıyız. Eğer bir kardeşinle bir problemin varsa, senin bir araya gelip samimi bir şekilde birlik içinde dua etmen nasıl mümkün olabilir? Kutsal kitabın bize öğretisi o birliğin sağlanması. Kutsal ruh bize eşlik edecek. Kutsal ruh bizlere İsa Mesih'i kabul eden herkese verildiğini söylüyor. Fakat kutsal ruhun bizlerin hayatında yaptığı şeylerden bir tanesi o birliği sağlamak. Eğer bugün İsa Mesih'in adını anıyorsanız kendiniz için, ben İsa Mesih'in talebesiyim diyorsanız, bu bizim için bir uyarı olsun. Küçük bir uyarı. Gelin birbirimizden affımızı dileyelim. Birlik olalım tekrardan. Bu kutsal kitabın verdiği en azından yan öğretilerden, bugünkü ayetten bir tanesi bizler için. Kardeşler, sonuna doğru yaklaştık. İsa Mesih göğe alınıyor. O göğe alınma sadece İsa'nın bizden uzaklaşması değil. Kutsal kitaba baktığımızda bir kralın bir nevi otacı giymesi. Artık diyor ki bütün her şey, dünyadaki her şey bana verildi. Bunu nereden görüyoruz? Matta'nın son ayetlerine baktığımızda, Matta 28'de şöyle ekliyor. İsa'yı gördükleri zaman ona tapındılar ama bazıları kuşku içindeydi. İsa'yı gördükleri zaman tapındılar ama kuşku içindeydiler. Ya ben İsa Mesih'e gerçekten tapınabilir miyim kuşkum varsa? Havariler yaptılar. Onu diri gören havariler yaptı bunu. Ona tapındılar ama bazıları kuşku içindeydi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Yani orada şüphe içinde olan, korku içinde olan havarilere söylüyor bunu. Nasıl ki yaratılış bölümüne baktığımızda sadık olan halk değildi. Sadık olan Tanrı'ydı. İbrahim mükemmel değildi. İshak mükemmel değildi. Yakup mükemmel değildi. Hiçbiri mükemmel değildi. Sadık olan Tanrı'ydı. Aynı şekilde sen ve ben mükemmel değiliz ve olmayacağız. Ta ki onunla yüz yüze gelene kadar. Fakat Tanrı sadık. Korkuyor musunuz? Şüpheleriniz mi var? Tanrı sadık. Senin şüphelerine bakarak ya bıktım bundan. Hala benden şüphe duyuyor. O kadar kendimi ona gösterdim. O kadar onunla konuştum. Hatta belki birilerine anlattı benle konuştuğunu. Benden duyduğu sözleri birilerine anlattı. Şimdi gelmiş benden şüphe duyuyor. Havariler yaptı. Size de yer var. Ama şüphelerimizi ona, Tanrı'ya getirelim. Kardeşler, bu ayetlere baktığımızda elimizde, İlerleyen bölümlerde de bakacağız. Lütfen geri gelin. Elimizde kanıt var diyor Luka. Tarihçiliği güvenilir. Bu kanıtlandı artık Luka'nın. Tarihçilik anlamında mükemmel bir tarihçi. Ve diyor ki elimde kanıt var. İsa yaşıyor ve mezarı boş. Sonra diyor ki elimde diyor vaat var. İsa Mesih o son günde verdiği ruh size güç, yani dinamit, o mükemmel güç gelecek. ve asla yalnız olmayacaksınız. Son olarak da elinizde kimlik var. Kimlikte siz onun tanıkları olacaksınız. Martus, yani şehit. Elbette ölmeyi gerektirmiyor İsa Mesih'in tanığı olmak ama ölümüne kadar. Ne zaman? Ölene dek. O erken ya da geç olabilir ama benim tanıklarım olacaksınız. Benimsiniz, tanıksınız artık ve aynı şekilde bugün de Tanrı bizlerin hayatında bunu yapıyor. Gelin dua edelim. Gelin Tanrı'ya dönelim. Tanrı bize göstersin kendini. Şüpheniz varsa, İsa Mesih'i tanımıyorsanız kendisini kanıtlayacak, onu kanıtlayacak olan ben değilim. Ve Tanrı'nın size verdiği işaretler ya da harikalar değil, diyor ki net, tarihsel varsayımlar. Bir de küçük bir not daha düşeyim. Bundan çok bahsettim ama yine de bahsetmeye ihtiyacı duyuyorum bir anlamda. Şunu demek istiyorum. Ya eğer kanıt istiyorsam, Luka'nın söyledikleri kanıtsa ve kanıtları bize açıklayacaksa, kanıt istiyorsam gerçekten bu iman mıdır? Yani şey gibi geliyor iman bize, böyle körü körüne iman. Görmüyorum, bilmiyorum ama iman ediyorum. Hayır. Bütün aklınla sevmek Tanrı'yı, bu kanıtları aramak, sorgulamak demektir. Ciddiyet gerektirir iman. İman böyle, o ben de inanıyorum. İman böyle bir şey değildir. İman bütün aklınla o yoğunlaştığın, aradığın, ya Rab kendini göster dediğin bir andır. Bu nedenle hafifletmeyelim. Tanrı bize böyle bir iman vaat etmiyor. Araştırmamızı, sorgulamamızı istiyor. Gördüğümüze bile güvenemiyorken bugün, mesela düşünün, şu an bir video izleseniz, ilk altında X'te, Twitter'da sorulan şey nedir? Grok, bu gerçekten oldu mu? Çünkü neden? Artık öyle videolar yapılıyor ki, öyle cisimler görebiliyoruz ki aslında olmamış. Ama çok benziyor. Sen ve ben bugün gözlerimizle gördüğümüz şeye inanamazken, Luka'nın gördüğüne nasıl inanabiliriz ki? Bu nedenle sen ve ben sorgulamak zorundayız. Luka bunu demiş, gerçekten olmuş mu? Gidip araştıralım, diğer kanıtlara bakalım. William Ramsey bunu yaptı, sorguladı, elleri kirlendi, kazdı. Elbette hepimiz bunu yapamayabiliriz ama araştırabiliriz. Kitaplar var, sorgulayalım. Hristiyan kaynaklara bakmak zorunda değilsiniz. Son olarak da, peki bunlar, diyelim ki Luka hem iyi bir tarihçi hem de iyi bir teolog. Bu yeter mi? Şüphe duymama engel mi? Değil. Tahavallerin gösterdiği de bize bu. Hala şüphe duyabilirsiniz. Belki Tanrı'nın egemenliğinden eminim ama Tanrı'nın sevgisini şüphe duyuyorum. Gerçekten beni seviyor mu? Egemen olduğundan eminim. Güçlü olduğundan eminim. Ama bana olan sevgisi şüphe duyabilirim. Ve Tanrı diyor ki kutsal ruhum aracılığıyla ben sizlerle birlikte olacağım. Onunla yapan Tanrı. Benim nasıl ki imana tek katkım, yani bu sofraya birazdan Davut kardeşim yapacak. Buna tek katkımız günahımız. Günahımız bu sofrayı mümkün kıldı bir anlamda. Bizim buradaki paydaşlığımız bu. Aynı şekilde senin ve şüphen, senin duyduğun şüpheler senin imanı zayıflatmaz, tam tersine daha güçlü kılar. Çünkü düşünüyorsun ve Tanrı, o sana ve aklı veren Tanrı seni davet ediyor. Gel sor, gel şüphe duy. Ama samimi ol. Sana ve bana teşvi bu.